Ayrım 22, sayfa 256. Tayfun, John Gordon Davis. Saat 5'te Hong Kong sularından sadece 10 mil uzakta Tai balıkçı tekneleri 20 ton ham afyonu taşıyorlar, Çin karasularında dalgalı denizi yararak ilerliyorlardı. Rüzgar güvertede olanca hızıyla esiyordu. Dalgalı denizdeki yelkenler Hong Kong'a doğru yol almaya çalışıyorlardı. Gemi kaptanı dürbünüyle devriye gezen bir Çin polis motoruyla gambotlarını gördü. Gemi kaptanı en çok Çin gambotlarından ürkerdi. Eğer içlerinden biri onu durduracak olursa bu her şeyin sonu demekti. Halk mahkemesinde kısa ve kesin bir yargılamadan sonra kurşuna dizilirdi. Ama bugün afyon dağıtımı için en güzel gündü. Çünkü her tarafta yelkenler tayfundan kaçmak için sığınak peşine düşmüşlerdi. Ve Çin gambotları arama yapmak yerine onlara yardım ediyordu. Hiçbir tehlike yok gibiydi. Birkaç mil ötede uluslararası yükleme şirketinin gemileri Hong Kong'a giden yolda kılavuzluk ediyorlardı. Orada Hong Kong'dan gelen yelkenliyle buluşacaklardı. Buluşma yerine gelmiş sayılırdı. Güverte tayfalarına bağırdı. Malı boşaltın. Tayfalar ana direğin önündeki balık deposunun kapısına doğru ilerlemeye çalıştılar. Dalgalar onları alabora etti ama yine de deponun kapağını kaldırmayı başardılar. Aşağıdaki dört ayrı balık ağında ham afyonlar plastik torbalar içinde duruyordu. Tayfalar afyonla dolu balık ağlarını güverteye çıkardılar. Sonra iki ağ bir tarafa, iki ağ diğer tarafa olmak üzere teknenin burnundan aşağı sarkıtarak 20 metre derine bıraktılar. Balıkçı teknesi altındaki ölüm saçan mallarıyla büyük dalgalarda ilerlemeye başladı. Dalgalar teknenin hızını kesiyordu ama tonlarca balık taşımak için yapıldığından yoluna devam etmeyi başardı. Neredeyse uluslararası alana yaklaşıyorlardı. Onun için malları yelkenliğe aktarma işini bir an önce bitirmeleri gerekiyordu. Eğer karşılarına deniz polisi çıkarsa yapacakları tek şey ağların ipini koparmak olacaktı. Sonuçta hazırlanan plan kusursuzdu. Balıkçı teknesinin kaptanı bütün tayfalar gibi 14K örgütünün adamıydı. Fakat taşıdıkları afyonun nereye gideceğini, hatta uluslararası alanda malı kime teslim edeceğini bile bilmiyordu. Bütün bildiği karşılarına direğine yeşil bir bez asılı yelkenlinin onlara yaklaşıp bir takım şifreli sözler edeceğiydi. Yakalansa bile en kötü işkence altında malı kime teslim ettiğini bilmediğinden konuşamayacaktı. Normal olarak yapacakları iş kusursuzdu. Çünkü uluslararası suda balıkçı tekneleri diledikleri kadar dolaşabilme hakkına sahipti. Ve kaptan da bundan yararlanıp yelkenliği ve Amerikan dolarını bekliyordu. Ama bu kez tayfun nedeniyle durum biraz daha değişikti. Balıkçı teknesi dalgalardan ötürü ancak iki deniz mili hızla yol alabilmekteydi. Kaptan dürbünüyle yelkenliği aradı, tam uluslararası suyun sınırına gelmişlerdi. Bütün görebildiği Hong Kong dolayındaki komünist adalarla 5 mil ötekteki Lemas adındaki yine komünist adalar grubuydu. Ve etrafları polis tekneleriyle çevriliydi. Denize tekrar göz gezdirdi. Bir sürü yelkenli vardı ama hepsi de Hong Kong'a doğru gidiyorlardı. Birdenbire korkunç bir rüzgar tekneye çarptı. Kaptan bulunduğu yerde çakılıp kaldı. Düşünebildiği kadarıyla yarım saat içinde etraf kapkaranlık olacak ve iki saat sonra da Hong Kong'dan yardım istemek zorunda kalacaktı. Ama afyon yüküyle yardım isteyemezdi. Yükünden kurtulduğu takdirde para kazanamayacağı gibi bu yolculuğun bütün masrafını kendisi karşılamak zorundaydı. Ve eğer malı yerine teslim etmezse bu tür işlerde bir daha çalıştırılmayacaktı. Hatta diğerlerine örnek olsun diye de 14K örgütü tarafından öldürülebilirdi bile. Bir öncekinden daha korkunç bir rüzgar yine tekneyi sarstı. Kaptan o anda kararını verdi. Eğer yarım saat içinde yelkenli görünmezse ya afyonlardan kurtulup Hong Kong'dan yardım isteyecek ya da tekneyi batıracaktı. 28 dakika daha korkunç rüzgarla boğuştular. Artık güneş batmış, kaptan etrafını göremez olmuştu. Ve Lemas adalarının ışıklarını bile zor seçebiliyordu. Tam ağları keseceği sırada karanlıklar içinde bir ışık belirdi. Gelen yelkenli Hong Kong yönünden değil de derin sulardan geliyordu. Birdenbire projektör ışığı ortalığı aydınlattı ve megafondan birinin sesi duyuldu. ''Yardıma ihtiyacın var mı?'' Kaptan dümen odasından çıkınca projektör ışığında gözleri kamaştı. ''Hayır.'' Ses tekrar ''Teknede kadın yolcu var mı?'' diye sordu. ''Hayır yok.'' ''Rüzgar hangi yönden esiyor arkadaş?'' ''Güneyden esiyor.'' Projektör ışığı önünden çekildi ve birdenbire yelkenlerin direğine bağlı yeşil bezi gördü. İkinci kısım. İlk şiddetli rüzgar hissedildiğinde Vanessa arabasını McAdam'ın garajına bırakmak üzereydi. Rüzgar karanlık garajda uğuldadı. Vanessa Hillside Caddesi'ni aşıp yurdun kapısından içeri daldı. Yurttaki tayfun partisine katılmak istemediği için servis merdivenlerinden koşarak çıkmaya başladı. Yavaşça mutfak kapısından içeri girdi ve partiyle burun buruna geldi. Müzik, kahkaha ve konuşma sesleri duyuluyordu. İçki şişeleri mutfakta her yana dağılmış, yiyeceklerden ve bardaklardan adım atacak yer kalmamıştı. Yatak odasına doğru aceleyle gitti. Kapıyı yavaşça aralayınca yatağında iki kişinin seviştiğini gördü. ''Oh, özür dilerim.'' Kız adamı iterek çarşafla örtünmeye çalıştı. Sarhoş adam olan bitenden habersiz yatmaya devam etti. Vanessa ikisini de tanımıyordu. ''Hadi gel de bize katıl.'' dedi adam. ''Sizce bir sakıncası yoksa eşyalarımı alabilir miyim?'' Dolaba gidip birkaç şey aldı. Tuvalet masasındaki makyaj malzemelerini de çantasına attı. ''İyi geceler.'' Gördüklerini aldırmamıştı. Eğer yatağı boş olsaydı hemen yığılacağını ve bir sarhoş tarafından da rahatsız edileceğini biliyordu. İşte o zaman tuzağa düşmüş olurdu. Hayır, onun evine gidip beklemekten ve huzur içinde dua etmekten başka bir şey istediği yoktu. Banyoya giderek diş fırçasını, şampuanını ve banyo köpüğünü aldı. Evet, bugün su günüydü. Her şeye karşı yine de şanslı sayılırdı. İki tane uyku hapını da ne olur ne olmaz diye çantasına attı. McAdam bu tanrının cezası tayfundan kurtulup geldiğinde onu her zamanki gibi güzel bulmazsa bütün bunlar neye yarardı? Tekrar mutfağa giderek aynı yoldan geri döndü. Rüzgar kuvvetle esip eteğini havalandırdı. Yukarıdaki galeride Çinli katil sokak kapısının açıldığını duydu. Salıncaklı iskemle de kıpırdamadan oturup aşağıya kulak verdi. Vanessa altı kat tırmandığı için soluk soluğaydı. Tayfun sırasında asansöre binmemesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Kapıyı kilitledi, kendini koltuğa attı. Gözleri kapalı bir süre dinlendi. Rüzgar pencerelere vurmaya başlayınca gözlerini açtı. Bant yapıştırılmamıştı. İçini çekti. Çok yorgundu. Güçlükle yerinden kalktı. Havanın gece gibi karanlık olmasına karşın bu karanlığın ötesinde bir yerlerde güneşin ortalığı aydınlattığının farkındaydı. Karanlıkta denizi güçlükle seçebiliyordu. Evlerin ve gemilerin ışıkları hala yanıyordu. Balkonun kapısını açtı, hiç rüzgar esmiyordu. Sıcak karanlıkta dışarı çıktı. Rüzgar kısa bir süre için kuvvetlice esti. Sert ve ani rüzgar ağaçları sarstı. Vanessa balkonun demirini tuttu, saçı, eteği ve oturma odasının perdeleri uçuşuyordu. Rüzgarı hissederek bir süre orada kaldı ve hep orada durup McAdam'la rüzgarı paylaşmak istedi. Çinli katil demir merdivenleri sessizce indi. Balkonda Vanessa gözlerini kapamış demiri tutuyor ve ikinci bir rüzgarı bekleyerek McAdam'ı düşünüyor, düşünceleri aracılığıyla onunla bağlantı kurmaya çalışıyordu. Arkasında karanlık oturma odasında adam onu öldürmek için sessizce yaklaşmaktaydı. Bir eliyle sırtından, diğeriyle ayaklarından yakalayıp aşağı atacaktı. Kızın korkunç çığlığı havada yankı yapacak, açılmış kolları ve bacaklarıyla altıncı kattan aşağıya karanlık betona düşecekti. Karanlıkta hiç kimse kızı göremeyecek, çığlığını duyamayacaktı çünkü evlerin pencereleri kapalıydı. Birden şiddetli rüzgar esmeye başlayınca Vanessa titredi ve gözlerini açtı. Balkonun kapısı rüzgardan çarpıyordu. Vanessa dönüp içeri girdi. Oturma odasının pencerelerini de gürültüyle kapadı. Az ilerisinde merdivenin başında katil donmuş gibi onu seyrediyordu. Vanessa pencereleri kapatırken katil karanlıkta hareketsizce bekledi. Genç kadın merdivene arkası dönük havalandırmayı açıp masa lambasını yaktı. Odadan dışarı çıkarak pencereler için yapıştırıcı bant aramaya koyuldu. Katil yine sessizce eski yerine döndü. MacAdam'ın çalışma odasında büyük bir rulo halinde yapışkan bantlar ve makas buldu. Bantı pervazlardan köşelere doğru yapıştırmaya başladı. Pencereden pencereye, odadan odaya geçerek çalışmasını sürdürdü. Çok yorulmuştu ama çalışmak, bir şeyler yapmak boş oturmaktan çok daha iyiydi. Yatak odasının pencerelerini bitirdiğinde gece olmuştu. Dışarıda rüzgar artmış, camları tıkırdatıyordu. Bant rulosunu iskemlenin üzerine atarak banyoya gitti ve muslukları açtı. Küvetin içine birkaç damla köpük attı, küvetin kenarına gözleri kapalı oturup dolmasını bekledi. Birdenbire yukarıdaki galeriyi hatırladı. Oranın pencerelerini de bantlamalıydı. İyice gevşemeden şimdi bu işi bitirse çok daha iyi olacaktı. Güçlükle yerinden kalktı, yatak odasına giderek bantı ve makası aldı, oturma odasındaki merdiveni ağır ağır çıkmaya başladı. Tam yarısına gelmişken birden anahtarı olmadığını anımsadı. Anahtarlar MacAdam'daydı. Ne yapacağını kestirmeye çalışırken olduğu yerde durdu. İş çok ciddiydi, eğer bu pencereler... Ama yapacağı bir şey de yoktu. Yine de kapıyı bir kez kurcalamaya karar verdi. Belki MacAdam kilitlemeyi unutmuştu. İçini çekerek trabzana tutuna tutuna tekrar merdivenleri çıkmaya devam etti. Artık işin sonuna gelmiş sayılırdı. Birden banyoyu hatırladı. Muslukları açık bırakmıştı. Suyun sesini bulunduğu yerden duyabiliyordu. Allah kahretsin. Bir an durakladı, sonra dönüp tekrar merdivenden inmeye başladı. Oturma odasından koşarak geçip banyoya geldi. Küvet taşmış, köpükler ve buhar etrafı kaplamıştı. Muslukları kapattı, eğilerek suya dokundu. Su sıcaktı, yine durakladı. Eğer galerinin kapısı kilitli değilse işini bitirmesi en az yarım saatini alacak ve o vakte kadar da su soğuyacaktı. Suyu harcamamaya karar verdi. Bluzunun düğmelerini açmaya başladı. Merdivenin tepesindeki kapı yavaşça açıldı. Katil etrafı dinledikten sonra merdivenden inmeye başladı. Dışarıda karanlıkta rüzgar bütün şiddetiyle esmeye devam ediyor ama evin içinde tam bir sessizlik hüküm sürüyordu. Vanessa gözlerini kapamış çırılçıplak helada oturuyordu. Katil dünyanın en savunmasız su sesini duydu. Koridorun başında heykel gibi hareketsiz durdu. Onu küvetin içinde istiyordu. Boğulma olayının en küçük belirtilerini de ortadan kaldırmak niyetindeydi. Sessizce oturma odasına döndü ve bir süre orada bekledi. Sonra sifon sesini duydu. Vanessa saçını tokayla tepesinde topladıktan sonra dikkatli köpük dolu küvetin içine girdi. Su çok sıcaktı. Ayakta durarak ısıyı ayarladı, sonra da küvetin içine kaydı. Boynu ve başının dışında her tarafı suyun içindeydi. İçini çekerek uzandı, gözlerini kapadı, mutluydu. Küvetin içine sessizce girdiğinden oturma odasında bekleyen katil bunu fark etmedi. Tetikte beklemeye devam etti. Vanessa bir süre öylece kıpırdamadan küvetin içinde yattı. Daha sonra terlediğini hissedince gözlerini yavaşça araladı. Soğuk bir ayda sigara içmek istedi, ayağa kalktı. Katil su sesini duyunca onu şimdi yıkanmaya başladığını sandı. Ayak ucunda koridorda ilerlemeye başladı. Vanessa çırılçıplak ve sabun içinde yatak odasından mutfağa doğru giderken onu gördü. Tek gördüğü ürkütücü bir karaltının kendisine doğru yaklaşmakta olduğuydu, haykırdı. Sendeleyerek yatak odasına doğru koşmaya başladı. Katil de arkasından geliyordu. Onu yakalamadan kapıyı üzerine kapamaya çalıştı. Vanessa tüm gücüyle kapıya dayanmıştı. Islak ayakları döşemede kayıyordu. Bir yandan da çığlık çığlığa bağırıyordu. Birden kapı ardına kadar açıldı. Korkudan fal taşı gibi açılmış gözleriyle yatağın kenarına tutundu, katil içeri daldı. Vanessa açık dolaba atılarak MacAdam'ın tabancasını deli gibi yakaladı. Katil ona doğru atılırken Vanessa da tetiği çekti. Patlama sesi boş evde çınladı ve kurşun duvarı delip geçti. Katil kendini yere atmıştı. Vanessa yatağın üzerine çıkarak bu kez iki eliyle tabancayı tuttu. Soluk soluğa kalmıştı. Yerden kalkan katil ona doğru atıldı. Vanessa dehşet içinde bağırarak tetiği birkaç kez arka arkaya çekti. Tabanca elinden kaydı ve kurşunlar yine duvarı deldi. Yataktan atlayarak tekrar ateş etti. Bu kez kurşun adamın göğsüne saplandı. Katil yere yuvarlandı. Göğsünden kan fışkırıyordu. Vanessa titreyerek ona baktı. Yüzü korkudan bembeyaz kesilmişti. Şaşkınlık içindeydi. Tabancayı tutan elleri titriyordu. Uzun bir dakika katil orada iki büklüm acı içinde yattı. Sonra doğrularak kalkmaya çalıştı. Vanessa korkuyla bağırdı ve tabancayı adamın üstüne boşalttı. Tabancadaki son kurşun adamın yan tarafına isabet edince tekrar yere yuvarlandı. Şimdi her tarafından kan akıyordu. Vanessa tabancayı hala adama doğru tutarak dolabın yanına gitti. Titreyen elleriyle tetiği bir kez daha çekmek istedi ama kurşun bitmişti. Göğsü ve elleri kan içinde kalan katil dizleri üzerinde doğruldu. Kanlı ellerini ona doğru uzatarak sendeleyerek ayağa kalkmaya çalıştı. Vanessa tabancayı fırlatıp dolaba koştu ve McAdam'ın kılıcını yakaladı. Kınından çıkardığı kılıcı iki eliyle tuttu. Katilin gözleri korkuyla parladı. Sonra korkunç bir narayla ona doğru atıldı. Vanessa kılıcı sallayarak banyoya doğru koşmaya başladı. Katil ona iyice yaklaşmıştı. Kılıcı adama doğru salladı. Kılıç havada ses çıkardı ve Vanessa çılgın gibi kendini banyoya atıp kapıyı kapadı. Katil kapıyı iterken o çığlık çığlığa bağırıyordu. Kapı birden açılınca Vanessa sendeleyerek geriledi ve ayağını küvetin kenarına çarptı. Katil onu yakaladı. Genç kadın sırt üstü, ayakları havada, elindeki kılıçla suyun içine düştü. Katil onu ayağından yakalamıştı. Bağırarak adamı tekmelemeye çalıştı. Bir yandan da kılıcı sallıyordu. Bütün kuvvetiyle karşı koymaya çalıştı. Kılıcın sivri ucu şimdi adamın göğsüne değiyordu. Katil duvara doğru gerilemeye başladı. Küvetten atladı. Adam duvara dayanmış, her yanından kanlar boşanıyordu. Tekrar onu yakalamaya çalıştı. Korkudan fal taşı gibi açılmış gözleriyle bakan Vanessa kılıcı adamın karnına sapladı. Katil iki büklüm olup kanlı elleriyle kılıcı çıkarmaya çalışırken kılıcın üstüne düştü. Vanessa kılıcı çekip çıkararak bir kez daha sapladı. Kılıcın sivri ucu adamı delip geçti. Oluk oluk kan akmaya başladı. Vanessa korku içinde avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Adamın ağzından kan fışkırdı ve duvarın dibine cansız yığıldı. Vanessa bir an kanlar içinde adama inanmaz gözlerle baktıktan sonra banyodan koşar adımlarla çıkıp elindeki kanlı kılıçla ve çırılçıplak kapıya doğru koştu. Kapıya atılıp dışarı fırladı. Merdivenleri sendeleyerek indi. Dehşet içinde karanlık gecede Hillside Caddesi'ni koşarak geçti. Rüzgar tüm şiddetiyle esmeye devam ediyor. Vanessa yurda doğru koşuyordu. 22. ayrımın sonu. Sayfa 265.